Ayrım 45, sayfa 303, bölüm 72. Lodes eski paraların üzerinde yıpranmış bir figür gibiydi. Tepelere çevrili, sivri kayalıkların etrafına inşa edilmiş bir kutsal şehir oldukça küçüktü. Her şey daha çok çayı andıran bir nehrin yakınına sıkıştırılmıştı. Yüksek çan kuletiyle kocaman bir kazisina, modern ve büyük kiliselerine ve şapellerine rağmen kostümü oynadığı role dar geliyor gibiydi. Bütün ibadet yerleri bu şehirde hep bir aradaydı. Lodes bir sığırı yutmuş kurbağaya benziyordu. Saat 09:00. Buraya daha önce de gelmiştim. Yeni yetmeyken okulla birlikte Seze, Lodes'e bir adım 1 kilometre mesafedeydi. O tarihten bu yana da bir daha uğramamıştım. Batıl inançların inançla eşit silahlarla savaştığı bu gürültülü yerden hiç hoşlanmıyordum. Bu tür mucidevi şehirleri aptallara, naif Hristiyanlara ve umutsuzlara bırakmıştım. Ancak bu yargımı da yüksek sesle hiç dile getirmemiştim. Günlerden bir Kasım'dı. Şehrin girişindeki park alanında onlarca araba vardı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ait plakalar. Sezon kapanmadan önceki son Katolik yortası için gelmişlerdi. Sanatçının son büyük konseri. Kiralık arabamı, yeni bir Audi'ydi, park ettim. Artık göğe yükselmeye hazırdım. Bilinçsiz ve dolambaçlı yollar hava akımını bir baca gibi çekiyordu. Her yer çeşmeler ve musluklarla doluydu. Tıpkı bir termal kenti gibi. Ama heykeller ve sunaklar da vardı. Dükkanların vitrinleri hatıra eşyalarla dolup taşıyordu. Bakire Meryem heykelleri, mavi kemeri ve ayaklarının dibindeki iki sarı gülle Bernadette resimleri, yaklaşıp uzaklaştıkça gözlerini açıp kapayan İsa figürleri ve tabii ki kaynaktan elde edilmiş çeşitli ürünler. Lodes suyuyla doldurulmuş şişeler, Lodes suyuyla yapılmış şekerlemeler, Meryem Ana biçimdeki küçük şişeler. Şehirden bir uğultu yükseliyordu. İlahiler, ayin başlamıştı. Biraz daha ilerledim. Tepedeki bazilika ve Masabielle mağarasına doğru. Başpiskoposluk fazla uzakta olmamalıydı. İlk hedefim Lodos piskoposu Monsignor Pieri'yi sorgulamaktı. Ardından Agostino'yu takip etmiş olan doktorla konuşmak için tıbbi müşahede ofisine gidecektim. Ayine geç kalmış birkaç kişinin yanından geçtim. Tekerlekli bir sandalyenin etrafında toplanmış aileler, hızlı hızlı yürüyen hemşireler, soluk soluğa kalmış, cübbeleri rüzgarda savrulan rahipler. Son sokağın ucundaki ayin yerine bakar bakmaz fark ettim. Gözlerim doluverdi. Dev bazilikanın dibinde binlerce mümin hareketsiz duruyordu. Bütün gözler sarmaşıklar ve mumlarla kaplı, Meryem Ana'nın göründüğü mağaranın girişine çevriliydi. Pankartlar, dövizler havada şaklıyordu. Farklı tarikatlara mensup din adamları da vardı. Siyah entarileriyle benediktenler, ham bezden cübbeleriyle sitro rahipleri, dazlak kafalarıyla çatraz keşişleri, kırmızı ve mavi haçlarıyla Santranita rahipleri, gök mavisi çizgili beyaz pilleriyle rahibe Teresa'nın savaşçı kızları veya diğer gruplara göre sayıca da az da olsa omuzlarında kızıl haç bulunan siyah mantolarıyla görünmez nöbetçiler de denilen Kudüs kutsal mezar kadınları. Kalabalık koro halinde Ave Maria'yı söylemeye başlamışlardı. Evrensel bir inancın yükseldiği bu kalabalığı hayranlıkla seyrediyordum. İşin başından aşkınmış gibi görünen cübbeli bir adam önümden geçti. Sırtı aynı dönüktü. Şüphesiz bu şehrin rahibiydi. İşaret ettim. Özür dilerim. Piskoposun konutunu arıyorum. Montreuil Pierre mi? Evet, hemen görmem gerekiyor. Omzunun üzerinden geriye kiliseye doğru baktı. Bugün biraz zor. Gördüğünüz gibi ayin var. Polis kimliğimi çıkardım. Acil bir durum. Alnı karıştı. Gerçekten umurunda değildi. Ayinin bitmesini beklemeniz gerekiyor. Konut nerede? Tepenin üstünde, biraz yukarıda. Onu orada bekleyeceğim. Piskoposluk şalesini sağlık veririm. Parkın ucunda. Ben mağaraya gidiyorum. Orada bekleyeceğinizi söyleyebilirim. Yola koyuldum. Gri gökyüzü nemli asfalta vuruyor, sürekli değişen yansımalar oluşturuyordu. Parkın demir kapısından içeri girdim. Burada beklenecek kadar sabrım olmadığını biliyordum. Bir koşu tıbbi müşahede ofisine mi gitmeliydim? Bahçeye geçtim ve şaleyi buldum. Bir tür rahip evi gibi bir şeydi. Hole geçtim. Alçak duvarlar, kapının tam karşısında kocaman bir haç, ahşap bir bank. Oturdum ve sigara yaktım. Koridorun ucunda bir kapı çarptı. Bir cep telefonuyla bağıra bağıra konuşan bir rahip belirdi. Uzmanlarım 2 saat içinde burada olacak. Madem ki siz dosyayı yollamıyorsunuz, gelip ben alacağım. Ofis açık değil mi? Geçmesi için kenara çekildim. Birden TMO ile, yani tıbbi müşahede ofisiyle konuştuğunu anladım. Peşine takıldım ve telefonunu kapanınca seslendim. Adam durdu. Öfkeli görünüyordu. Barnaros'un romanlarından fırlamış gibiydi. Çukurlaşmış yanaklar, mutaassıp bakışlar, giyinmekten parlamış bir cübbe. Temin onu bugün açık olup olmadığını sordum. Başıyla evet dercesine salladı. Ekledim. Siz oraya mı gidiyorsunuz? Benim de gitmem lazım da. Beni tepeden tırnağa sürdü. Kötü bakışlı biriydi. Kimsiniz? Polis. Resmen tanınmış bir mucize vakasını soruşturuyorum. Hangisi? Agostina Getta. Ağustos 1984. Agostina hakkında konuşabileceğiniz birisini bulmalısınız. Tam tersine. Ben dosyanın tümünü almayı düşünüyorum. Monsieur Pierre ve olayı takip eden doktoru sorgulamayı da. Adam sırıttı. Dizisinin altında kemikleri oynuyordu. Kimse size işin özünden bahsetmez. Siz bile mi? Adam bana doğru yaklaştı. Cübbesi küf kokuyordu. Şeytan. Agustina şeytan tarafından hayata döndürüldü. Bir şeytan meraklısı daha. Tam düşündüğüm gibi ironik bir ses tonuyla sordum. Lordos'ta şeytan bir çıkar çatışması mı var? Rahip ağır ağır kafasını salladı. Küçümseme ve acıma arası bir gülümseme vardı yüzünde. Tam tersine. Şeytan buraya yandaş toplamak için geldi. Zayıflık, hastalık, umutsuzluk onun en sevdiği şeyler. Lodes onun mücadeleleri için bir pazar yeri. İnsanlar buralarda her şeye inanmaya hazırdır. Agostina vakasını kim takip etti? Doktor Pierre Bulchos. Hala TMO'da mı çalışıyor? Hayır, emekli oldu. Daha doğrusu emekli edildi. Neden? Bir polis için biraz ağırsınız. O her şeyin en yakın görgü tanığıydı. Anlıyor musunuz? Tedirgin olmuştu. Onu nerede bulabilirim? Talbes yolu üzerinde. D507 karayolunu kullanın. Miral kasabasından hemen önce. Ahşap büyük bir ev. Teşekkür ederim. Çevresini dolandım. Beni kolumdan tuttu. Dikkatli olunuz. Bu işle ilgilenen bir tek siz değilsiniz. Ne demek istiyorsunuz? Buraya geldiler. Onlar da. Kimler? Şeytanın mucizesini yaşamış olanları arıyorlar. Tahmin edebileceğinizden çok daha tehlikeliler. Kuralları var, buyruk alıyorlar. Onları kim yönlendiriyor, kim emir veriyor biliyor musunuz? Karanlıkların içinde bir sürü cephe var. Her birinin farklı bir misyonu da var. Ne tür bir misyon? İtaat etmek zorundalar. Belli bir kuralları yok, anlıyor musunuz? Söylediklerinizin tek kelimesinden bir şey anlamadım. Siz kimden söz ediyorsunuz Tanrı aşkına? Bana acıyan gözlerle baktı. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bir kör gibi ilerliyorsunuz. Bu uğursuz herif sinirime dokunmaya başlamıştı. Bana cesaret verdiğiniz için teşekkür ederim. Vazgeçiniz. Onların bölgesinde yürüyorsunuz. Bu sözleri söyledikten sonra bir tıpatikaya saptı ve ağaçların gölgesinde kayboldu. Birkaç saniye sonra grimsi cübbesinin ardından baktım. Yaptığı ikazı anlamasam da rahibin bahsettiği kişilerin katiller olduğundan emindim. Işıksızları arayan ve bu uğurda yollarına çıkan herkesi yok etmeye çalışan hazır adamlar. Bölüm 73. Rahip doğru söylemişti. Miral'den 300 metre önce ahşap olan evi gördüm. Yoldan biraz içerideydi ve iç karartıcı manzarayla uyum içindeydi. Ufka bakan tepelerin eteklerine inşa edilmişti. Çıplak ağaçlar ve yanık tarlalarla çevriliydi. Bahçe kapısının önünde durdum ve çanın ipini çektim. Bir köpek tarla havladı, sonra yeniden sessizlik oldu. Demir kapı boyumdan epey yüksekti. Hiçbir şey göremiyordum. Uzaklardan bir kapının açılıp kapandığını duydum. Ayak sesleri, köpek solumaları işitiyordum. Demir kapı açıldı ve ardından Doktor Pierre Bourchaud bugüne dek karşılaştığım kişiler listesinde en tepeye yerleşti. Uzun boylu, güçlü bir adamdı. Üzerinde pied de poule bir ceket ve siyah yün pantolon vardı. 60'larında olmalıydı. Yüksek alınlı, ince sakallı biriydi. Delici, parlak ve çılgınca bakan gözleri vardı. Odun ateşinde yanan kurbanını izlemekten zevk alan engizisyoncu gözleri. Kimi aradınız diye bağırdı. Sanki aramızda onlarca metre varmış gibi bağırarak konuşuyordu. Tükürüklerini yüzünde hissedecek kadar yakındım. Sebebi ziyaretimi açıkladım. Bir aktör edasıyla kapının pervazına yaslandı ve bir eliyle göğsünü ovalarken mırıldandı. Agostina, şu trajedi. Köpeğin çevresinden dolandım. Kısa tüylü bir bekçi köpeğiydi ve doktorun peşine takıldım. Bulçot ayakkabılarını çıkarmak için durdu ve keçe tabanlı kumaş terliklerini giydi. Ben de ayakkabılarımı çıkarmayı teklif ettim. Bu teklif hoşuna gitti ama kabul etmedi. Sadece pardesümü aldı. Holde bir şemsiyelik, duvara tutturulmuş askılık ve bir avcı için gerekli her şey vardı. Çizmeler, yağmurluklar, keçe, şapka. Av tüfeği de fazla uzakta olmamalıydı. Doktor bana salonu işaret etti. İçeride mobilyalar, eşyalar üst üsteydi. Her yerde olduğu gibi burada da ahşap ön plandaydı ama çok sayıda biblo, kutsal bakire, İsa heykellikleri, aziz resimleri vardı. Camlı büfenin üstünde tesbihler sergilenmişti. Her mobilyanın üzerinde haçlar, taşlar, mumlar yerleştirilmişti. Sönmüş şöminenin duman kokusu geliyordu. Oturunuz. Teklifin tartışılır bir yanı yoktu. Eşyaları bibloya çarpmamaya özen göstererek geçtim ve camlı kapının önündeki kanepeye oturdum. Bu çocuk tekerlekli bir servis masasına eğildi ve şişeleri tıkırdattı. Bir şeyler içmek ister misiniz? Çerkez şarabım, Dominikenlerin yaptığı kiraz likörüm, Montligo rahiplerinin kalvadosu var. Teşekkür ediyorum. Benim için biraz erken. Sehpanın üzerindeki 1992 Kateşizmi ile ilgili kitabı fark ettim. Bu rahiplerin de evlenmesini savunan yeni türde Hristiyanlardan değilim ama ben bu anlama getiren bir ibareydi. Tam karşımdaki koltuğa oturdu ve ellerini dizlerinin üstüne koydu. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Vakit kaybetmeden konuya girdim. Öncelikle sizin genel düşüncenizi öğrenmek isterdim. Ne hakkında? Şu mucize olayı. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Derin bir iç çekti. Benden hayatımın 25 yılının özetimi yapmamı istiyorsunuz. Ve 50. kez. Ama bunun bilimsel bir izahı olmalı, öyle değil mi? Bir doktor olarak bana inanınız. Tüm bunların nasıl olduğunu teknik açıdan bilmeyi çok isterdim. O kadar çok gördüm ki. Gözlerimle kül tablası aradım. Yoktu. Sigara içebilir miyim diye sormam anlamsızdı. Burços devam etti. Kilise tarafından resmen kabul edilmiş 60 kadar mucizeden söz ediliyor. Ancak bu, tıbbı müşahede ofisinin saptayabildiklerinin sadece bir bölümü. Size göre Bakire Meryem'in görünmesinden bu yana kaç mucize gerçekleşmiş olabilir? Bilmiyorum. Bir rakam söyleyiniz. Gerçekten bilmiyorum. 6.000. Hiçbir açıklaması olmadan kendiliğinden gerçekleşen 6.000 iyileşme vakası. Suyun bir etkisi mi? Şiddetle reddetti. Hareketlerinin ardında saldırgan bir öfke vardı. Bana mesleğini bırakmış bir rahibi, rütbesi sökülmüş bir askeri anımsatıyordu. Suyun hiçbir etkisi yok. Analiz edildi, sıfır etki. Ya şehrin ruhani etkisi, psikolojik bir süreç, kirli kocaman elini havayı tokatlar gibi salladı. Hayır. Herhangi bir histerik veya psikomatik şüphe durumunda derhal vaka değerlendirmeden çıkarılır. Peki öyleyse 25 yıllık tecrübeme dayanarak dedi alçak sesle bir fikre vardım. Sizi dinliyorum. Bu bir çağrı ve enerji sorunu. Her mucizenin ardında Lodos'tan da Tu'dan da önce bir çağrı var. Bir dua, bir yalvarma, bir umut. Kimi kez bir ailenin, kimi kez de tüm bir kasabanın. Bu insanlar çok büyük ve çok güçlü bir aşkla yoğunlaşıyorlar. Tıpkı bir mıknatıs gibi. Ve bu yoğunlaşma kozmik düzeyde ama aynı özellikte üstün bir gücü çekiyor. İşte iyileştiren de lütufkar güç. Çağrının Tanrı tarafından duyulması yani. Garp cephesine yeni bir şey yoktu. Söylemeden edemedim. Ama her haç yolcunun ardından bir dua, bir umut vardır. Size katılıyorum. Ancak bu kutsal seçimi açıklayabilmem olanaksız. Neden biri de diğerleri değil? Ama zaman zaman da olsa mıknatıs devreye giriyor. Dua, yalvarma, kutsal mekanizmayı, manyetizmayı harekete geçiriyor. Kaynak suyunun hiç işlevi yok mu sizce? Belki bir iletken olarak dedi. Sözünü ettiğim enerji Lodos suyuyla iletken bir elektrikle mukayese edilebilir. Hristiyan mısınız? İyi bir Hristiyan. Çok güzel. Bu durumda neden söz ettiğimi anlayabilirsiniz. Bu güç bir mucize değil. Doğaüstü bir enerji. Günümüzde en önemli astrofizikçiler bile sonunda bu fikirde birleşti. Atomun arkasında ne var? Onu yönlendiren, düzenleyen kim? Evrenin oluşumuna yön veren dört temel güç vardır. Kuvvetli ve zayıf olmak üzere iki nükleer güç, çekim gücü, elektromanyetik güç. Bir de beşinci bir güç olmalı. Ruh. Gitgide bilim adamları maddenin oluşumunun ardında böyle bir gücün varlığından söz eder oldular. Benim için bu güç Tanrı'nın aşkıdır. Bu gücün içimizden birini seçmiş olmasını düşünmek inanılmayacak bir şey mi? Bu güç basit bir ölümlüyle ölümlüye yardım etmiş olamaz mı? En canlıcı noktaya parmak basmasının sırası gelmişti. Bu Agustina içinde geçerli mi? Oturduğu yerde doğruldu. Hayır. Küçük kızı hayata döndüren bu güç değildi. Bir başka güç daha mı var? Hayaller içinde yüzen adam gülümsedi. Kokuşmuş bir versiyon. Negatif bir güç. Kötülük. Agostina Gedda'yı hayata döndüren şeytandı. İşaret parmağını tehditkar eder bir şekilde salladı. Ve dikkat ediniz. Ben bunu biliyordum. Onun kötücül karakterini anlamak için kocasının öldürmesini beklememe gerek yoktu. Hiçbir şey sormadım. Devamını beklemek yeterliydi. Burçoz alnını ovuşturdu. Lodes ziyaretinden olumlu bir sonuç elde edilmemişti. Bu kesin. İyileşme olsaydı hemen olurdu. Veya suya girdikten birkaç gün sonra. Ama Agustina'da hiçbir şey olmadı. Kangren ilerlemeye devam etti. Vakayı takip ettiniz mi? Küçük kıza bağlanmıştım. Havuza girmeden önce tıbbi ofiste muayene zorunluydu. 11 yaşında bu çocuk tekerlekli sandalyesinde göz göre göre çürüyordu. Bu durum beni çok etkilemişti. Sonraki ay Temmuz'da durumunu görmek için İtalya'ya gittim. Hiç umut yoktu. Ama birkaç hafta sonra Agostino iyileşti. Küçük kız komaya girince şeytan harekete geçti. Bunu nereden biliyorsunuz? Yeniden sessizlik çöktü. Yeniden alnını oluşturdu. En başından beri bazı şüphelerim vardı. Nasıl şüpheler? Çok karmaşık bir açıklama yapacakmış gibi derin bir nefes aldı. Bir kez daha yeniliyorum. 25 yıl boyunca TMO'yu yönettim. Şehrin çarklarını, bıçakta etkin olan gizli toplulukları bilirim. Haç yolculuklarını düzenleyen kuruluşları ve işlerinden bazılarının çok kötü cinleri vardır. Unitel 6'yı düşündüm ve sordum. Bulçöz başıyla onayladı. Söylentiler vardı. Bu kuruluşta umutlarını yitirmiş insanların tuhaf bir şekilde teselli edildiği kulaktan kulağa fısıldanıyordu. Belli bir umutsuzluk eşiğini geçmiş biri her şeyi işitmeye hazırdır ve her şeyi denemeye de. Şeytana başvurmak gibi mi? Çürümüş, tamamen kokuşmuş insanlar, Unitel 6 bunu önermek için bazı felaketlerden yararlanıyordu. Kara ayinler, yakarmalar, tam olarak bilemediğim bir sürü şey. Açıktan, açlıktan kadidi çıkmış rahibin sözleri aklıma geldi. Karanlığın içinde bir sürü cephe var. Şimdilik üç cephe söz konusuydu. Işıksızlar ve onların etkisi altındaki katilleri. Arafın kapısını korumaya çalışan şu peşimdeki herifler ve şimdi de öbür dünyayı pazarlayan dolandırıcılar, kara mucize tacirleri. Agostino'nun ailesinin buna izin verdiğini mi düşünüyorsunuz? Sadece annesi, babası değil. O inançsızın biriydi. Ama annesi her şeye inanabilecek bir kadındı. Ve kız bunun bedelini ödedi, öyle mi? Kesinlikle. Yapılan çağrı bu kez duyuldu mu? Doktor bir tiyatro perdesi gibi ellerini iki yana açtı, sonra kapattı. Bu ruhani aşkın karşısında evrendeki karşı madde gibi bir karşı güç olduğu düşünülebilir. Agostino'da etkili olan işte bu ters güç. Bir öfke, kötülük, şiddet üst yapısı hastalığını geriletti ve onu hayata döndürdü. Bunu şeytan olarak adlandırabiliriz veya ona başka bir isim de verebiliriz. Hristiyanlığın uygarlığa musallat olmuş, Tanrı'nın sevgisini yitirmiş, kötü melek ya da sadece bu kötü enerjinin bir sembolü. Agostino komadan çıktığında bu durumuyla ilgili bir belirti yoktu herhalde. Evet, yoktu. Ama Lourdes ve Yüce Rabbimizin onun yanında olmadığını biliyordum. Komplo kokusunu alıyordum. Cahil, batı itikatları olan anneye güvenmiyordum. Ayrıca bir de çaresizliğin kokusunu almış olan Unitel 6 vardı. Çocukla konuştunuz mu? Hayır. Ama Agostino'nun büyümesini hep takip ettim. İçinde büyüyen yılanı gördüm. Nasıl? Davranışları, sözcükleri, bakışları. Agostino bir melek gibiydi. Dua ediyordu. Lourdes'e gelip hastalarla ilgileniyordu. Ancak bunların hepsi sahteydi. Bir sis perdesi. Şeytan onun içindeydi. Bir kanser gibi yayılıyordu. Doktor Balthus aklını yitirmiş kutsal bir varlık portresi çiziyordu. Işıksızlardan söz edildiğini duydunuz mu? Bir kahkaha patlattı. Vatikan'ın en iyi koruduğu sır. Ama duydunuz değil mi? Lourdes'te 25 yıl bu size bir şey ifade ediyor mu? Ben yaşlı bir nöbetçiyim. Işıksızlar, Araf yolcuların andığı. Agustin'in şeytanla anlaşma yaptığını mı düşünüyorsunuz? Yeniden ellerini iki yana açtı. Temel prensibi anlamış olmalısınız. Şeytan kurbanlarına görünmek için son anı bekler. Ölümü bekler. Sadece o sırada ortaya çıkar ve onları hayata döndürür. Tüm bunlar Araf'ta olur. Kişi ne hayattadır ne ölü tam olarak gerçekleşmiştir. Ve kişi bu iki yaka arasında ne kadar uzun kalırsa şeytanla teması da o kadar derin ve yoğun olur. Pozitif NDE deneyimlerinde de aynı prensip geçerlidir. Deneyim uzadıkça akılda kalanlar daha nettir ve ondan sonraki yaşam da o denli allak bullak olur. Agostina klinik olarak öldü mü? Evet, son gece. Bunu nereden biliyorsunuz? Annesi beni aradı. Sizi 1000 kilometre uzaktan arayan biri öyle mi? Bana güveniyordu. Onları Paterno'ya kadar gelip gören tek doktor bendim. Dinleyiniz. Ellerini kavuşturdu. Agostina öldü. Edindiğim bilgiye göre kalbi en az 30 dakika durmuştu. Çok istisnai bir durum bu. O esnada şeytan onu ele geçirdi muhtemelen ve her şeyle ele geçirdi. Ama size bundan hiç bahsetmedi. Asla. Agostina'nın uğursuzluk mucizesini aydınlatmaya gelmiştim. İstediğimi alıyordum. Bu yaşlı adam kendine göre çaresizce bir mantık yürütüyordu. Sordum. Bu analizlerden bir başkasında söz ettiniz mi? Herkese Agostina'nın dirilmesi bir mucize değil. Kelimenin tam anlamıyla bir skandal. Yunanca skandalon. Bir engel, bir iğrençlik. Agostina tanrısal aşka tek başına bir engel, ayak bağı. Şeytanla varlığının fiziksel bir kanıtı. Beni dinlemek isteyen herkese bunu anlattım ve emekli edildim. Hristiyanlarda bile gerçeği söylemek iyi sonuçlar doğurmuyor.